Ayrım 15, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 149. Umman, Kasım 1987. Carrie Jordan o ayın içinde istifa etmek zorunda kaldı. Konu kayıp ajanlar değil, İran kontraydı. Yıllar önce CIA, Nikaragualı asilere para sağlamak için İran'a gizlice silah satmıştı. Emir sabık CIA müdürü Bill Casey aracılığıyla Başkan Reagan'dan gelmişti. Carrie Jordan başkanıyla müdürünün taleplerini yerine getirmişti. Şimdi ise biri belliğini yitirmiş, öteki ise ölmüştü. Operasyonlar müdürlüğüne Richard Stoltz adında bir CIA emeklisi atanmıştı. 6 yıldır görevden uzakta olduğundan Stoltz İran kontrol işine bulaşmamıştı. 2 yıl önce Sovyet Doğu Avrupa bölümünün perişan olması hakkında da bir bilgisi yoktu. Yeni işine alıştığı sırada bürokratlar bildiklerini okudular. Ayrılan operasyonlar müdürünün kasasından 3 dosya alındı ve 301 dosyanın ana bölümüne ya da arta kalanına katıldı. Bu dosyalarda Lysander ve Orion Kod adlı ajanlarla yeni katılan Delphi hakkındaki ayrıntılar yer alıyordu. Jason Monk'un bunlardan haberi yoktu. Umman'da tatildeydi. Balık tutmak için daima yeni yerler bulmanın arayışı içinde olduğundan balıkçılıkla ilgili dergileri elinden düşürmezdi. Bu arada Kasım ve Aralık aylarında Umman'ın başkenti Muscat'ın hemen dışındaki kıyı sularında sarı yüzgeçli büyük ton balığı sürülerinin dolaştığını okumuştu. Sırf nezaket gereği olarak eski Muscat'ın merkezindeki Sultan Sarayı'nın yakınında bulunan elçiliğin tek kişilik minik CIA ofisine bir ziyaret yapmıştı. Dostça bir havada içtikleri bir kadeh içkiden sonra CIA'lı meslektaşını bir daha görmeyi beklemiyordu. Üçüncü gününde açık denizde fazla güneşte kaldığına karar vererek karada dolaşmayı ve biraz alışveriş yapmayı yeğledi. Dışişleri Bakanlığından soluk kesici bir sarışınla flört ettiğinden taksiyle Mina Oaboas'taki pazara gidip günlük baharat, kumaş, gümüş ve antika tezgahları arasında ona hediye edebileceği bir şey bulmaya çalıştı. Sonunda uzun zamanlar önce Cebeller'deki bir ustanın ürettiği uzun ağızlıklı ve çok süslü bir kahve cezvesinde karar kıldı. Antika mağazasının sahibi onu sarıp plastik bir poşetin içine koydu. Daracık sokaklar ve avlular labirentinde yolunu şaşıran Monk, sonunda kentin deniz yönü yerine arka sokaklarda buldu kendini. Omuzlarından daha geniş olmayan bir sokaktan çıktığında küçük bir avluda olduğunu gördü. Bir ucunda dar bir kapı, öbür ucunda da başka bir çıkış vardı. Avrupalıya benzeyen bir adam o sırada avludan geçmekteydi. Arkasında iki Arap vardı. Avluya adım atar atmaz her ikisi de bellerinden ucu kıvrık bir kama ortaya çıkardılar. Böylece Monk'un yanından geçerek hedeflerine doğru koştular. Monk hiç düşünmeden tepki gösterdi. Poşeti var gücüyle savurarak saldırganlardan birinin başına çarptı. Hızla hareket eden birkaç kilo metal adamı yere yıktı. İki ateş arasında kalan öbür eli bıçaklı kısa bir an durdu ama sonra Monk'a saldırdı. Monk ışıldayan metalin havaya kalktığını görmüştü. Adamın kolunun altına atılarak hamleyi engelledi. Sonra adamın kirli entarisine tam karın boşluğu hizasında bir yumruk savurdu. Adam zorluydu. Acıdan homurdandıysa da bıçağını elinden düşürmedi. Ama yine de koşup kaçmayı yeğledi. Öbür Arap da ayağa kalkarak arkadaşını izledi. O bıçağını yerde bırakmıştı. Avrupalı dönmüş ve tek kelime söylemeden olayı izlemişti. 10 metre ötedeki sarışın adamın müdahalesi olmasa şimdi ölmüş olacağını belli ki biliyordu. Monk hafif esmer tenli ve kara gözlü, ince yapılı genç bir adam gördü. Arkasında beyaz gömlek ve koyu renkli bir kostüm vardı. Monk tam konuşacağı sırada yabancı ona bir baş hareketiyle teşekkür etti ve uzaklaştı. Monk eğilip kamayı yerden aldı. Bu bir Umman kuncası değildi. Zaten Ummanlılarda silahlı soygunlar duyulmuş şey değildi. Bıçak daha sade ve düz kabzasıyla bir Yemen gambiyahıydı. Monk saldırganların kökenini tahmin edebiliyordu. Yemen içlerinin Authali veya Aulaki kabilesindendiler. Monk anlayamıyordu. Bu adamlar Umman kıyısı boyunca ülkelerinden bu kadar uzakta ne arıyorlardı ve genç batılıdan niçin bu kadar nefret ediyorlardı? Monk ani bir ilhamla elçiliğine gitti ve oradaki CIA mensubunu aradı. Olur ya dedi, elinizde Sovyet Büyükelçiliğindeki dostlarımızın bir resim koleksiyonu var mı acaba? 1986 Ocağı'nda Yemen'deki iç savaş fiyaskosundan beri Sovyet Rusya'nın bu ülkeden elini ayağını çektiğini ve Moskova yanlısı Yemen hükümetini perişan durumda bıraktığını bilmeyen yoktu. Onurunun kırılmasından dolayı deliye dönmüş Aden, işlerini yürütebilmek için ticaret kredileri ve nakit peşinde Batı'ya başvurmak zorunda kalmıştı. O tarihten beri Yemen'de bir Rus'un hayatı pamuk ipliğine bağlı olmuştu. Sevgiden dönüşmüş nefret kadar kötüsü yok derler. Sovyet Rusya 1987 sonlarında antikomünist Umman'da tam yetkili bir elçilik açmıştı ve İngiltere yanlısı sultanın aklını çelmeye çalışıyordu. Monk'un meslektaşı bizde yok ama İngilizlerde olduğuna bahse girerim dedi. Amerikan elçiliğini oluşturan dar ve rutubetli koridorlar labirentiyle daha görkemli İngiliz elçiliği arasında sadece bir iki adımlık bir yol vardı. Oymalı tahta kapılardan içeri girdiler. Kapıcıya selam verdikten sonra da avludan binaya yöneldiler. Kaşane bir zamanlar zengin bir tüccarın konağıydı ve başlı başına bir tarihti. Avlunun bir duvarında çöle doğru yürüyen ve bir daha görülmeyen bir Roma lejyonu tarafından bırakılmış bir levha vardı. Alanın orta yerinde İngilizlerin bayrak direği bulunuyordu. Uzun yıllar önce buraya ulaşabilen bir köle özgürlüğünü garantilemiş olurdu. Elçilik binasına ulaşmak için sola döndüler. Üst düzey sis mensubu kapıda onları bekliyordu. El sıkıştılar. İngiliz, "Sorun nedir dostum?" diye sordu. Monk yanıt verdi. "Sorun şu, sokakta bir adam gördüm. Rus olduğunu tahmin ediyorum." Ayrıntı ilk bakışta önemsizdi. O adam boynu açık beyaz gömleğinin yakasını ceketinin dışına çıkarmıştı. Ruslarda yaygın olan bu alışkanlıktan Batılılar kaçınırdı. "İngiliz, şu albüme bir göz atalım," dedi. Amerikalıları güvenlik kapılarından ve serin holden geçirip merdivenlerden çıkardı. İngilizlerin SIS ekibi en üst katta faaliyet gösteriyordu. SIS'in adamı kasadan bir albüm çıkardı ve sayfalarını birlikte çevirmeye başladılar. Yeni gelen bütün Sovyet personeli bu albümdeydi. Hepsinin havaalanında sokaktan geçerken veya açık bir kahve terasında otururken fotoğrafları çekilmişti. Kara gözlü genç adam sonuncusuydu. Onun fotoğrafı da gelişinde havaalanının giriş salonundan geçerken çekilmişti. SIS'in adamı, "Yerel arkadaşlar bu konuda bize yardımcı oluyorlar," dedi. "Ruslar buraya gelmeden önce Dışişleri Bakanlığı'na başvurup güven belgesi almak zorundalar. Ayrıntılar bize bildiriliyor. Gelecekleri zamanda bize sinyal veriliyor. Böylece gizli kameralarımızla olay yerinde olabiliyoruz." "Bu o mu?" "Evet, hakkında ayrıntı biliniyor mu?" SIS'in adamı bir kart destesi çıkardı. "İşte," dedi, "eğer yalan değilse üçüncü katip, 28 yaşında. Adı da Umar Gunayev, Tatar'a benziyor." Monk düşünceli bir tavırla "hayır" diye karşılık verdi. "O bir Çeçendir ve de Müslüman." "İngiliz, sizce KGB'den mi?" diye sordu. "Buna kuşku yok." "Öyle olsun. Onun hakkında bir şey yapmamızı ister misiniz? Yani hükümete şikayet edelim mi?" "Hayır," dedi Monk, "hepimiz bir şekilde hayatımızı kazanmak zorundayız. Kim olduğunu bilmek daha iyi. Yoksa yerine bir başkasını yollarlar." Dönüş yolunda CIA'nın adamı Monk'a "onun kim olduğunu nasıl bildiniz?" diye sordu. "Benimkisi sadece bir ön seziydi." "Daha fazlasıydı. Gunayev bir yıl önce Aden'de Frontel'in barında portakal suyu içiyordu. O gün onu tanıyan yalnız Monk olmamıştı. İki Yemenli de onu fark etmiş ve ülkelerine yapılan hakaretin intikamını almaya karar vermişlerdi. Mark Jefferson 8 Ağustos'ta öğleden sonra uçağıyla Moskova'nın Seremetyevo havaalanına varmış ve Daily Telegraph'ın büro şefi tarafından karşılanmıştı. Yıldız politika yazarı seyrelmiş kızıl saçlı ve aynı renk sakallı, zayıf ve zarif, orta yaşlı bir adamdı. Hışmına uğramaktan herkes korkardı. Meslektaşıyla karısının yemek davetini kabul etmeyerek Manej Meydanı'ndaki ünlü National Oteli'ne götürülmesini istedi. Oraya gelince meslektaşına Bay Komarov'la yalnız olarak röportaj yapmak istediğini, gerekirse otelin aracılığıyla şoförlü bir limuzin kiralayacağını söyledi. Böylece fena bozulan büro şefi arabasına binip gitti. Jefferson otele kaydını yaptırdı. Bu görev uzun boylu, nazik bir İsveçli olan otel müdürü tarafından yerine getirildi. Pasaportu gerekli ayrıntıların kopya edilip Turizm Bakanlığı'na iletilmesi için resepsiyon memuru tarafından alıkonuldu. Jefferson Londra'dan ayrılmadan önce sekreterine National'a kim ve ne denli önemli biri olduğunu bildirmesini istemişti. Politika yazarı odasına çıkınca faks alışverişlerinde Boris Kuznetsov tarafından verilen numaraya telefon etti. Kuznetsov hafif Amerikan şiveli, kusursuz İngilizcesiyle "Moskova'ya hoş geldiniz Bay Jefferson" dedi. "Bay Komarov buluşmanızı dört gözle bekliyor." Bu doğru değildi ama Jefferson yine de inandı. Komarov bütün gün kent dışında olacağından randevu ertesi akşam saat 7 olarak saptandı. Gazeteciyi almak için National'a bir otomobille bir şoför yollanacaktı. Hoşnut kalan Mark Jefferson otelde yalnız yemek yedi ve yattı. Gazeteci ertesi sabah baconlı ve yumurtalı bir kahvaltıdan sonra İngilizlerin dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar en doğal hakları olarak gördükleri şeyi yapmaya, şöyle bir çıkıp dolaşmaya karar verdi. İsveçli otel müdürü kaşlarını çatarak "Dolaşmak mı istiyorsunuz?" diye sordu. "Nerede dolaşacaksınız?" "Nerede olursa biraz hava almak istiyorum. Bacaklarımın da harekete ihtiyacı var. Belki karşıya Kremlin'e kadar gider, şöyle bir etrafıma bakınırım." "Müdür, size otelin limuzinini verebiliriz," dedi. "Çok daha rahat edersiniz, hem daha güvenli olur." Ama Jefferson adamı dinlemek istemedi. Onun canı dolaşmak istiyordu ve dolaşacaktı. Müdür sonunda onu saatini ve dövizlerini otelde bırakmaya, yanına sadece dilenciler için bir tomar milyonluk ruble banknot almaya razı etti. Bu kadarı dilencileri memnun edecekti ama kuşkusuz bu miktar üstüne saldırıp onu soymak için de yetersizdi. Makale yazmaktaki ününe rağmen Londra'da oturduğu yerden politika yazarlığını sürdürmüş ve dış muhabir olarak dünyanın barut fıçılarında hiçbir zaman gazetecilik yapmamış olan Jefferson, 2 saat sonra otele döndü, rahatsız görünüyordu. Daha önce 2 kez Moskova'ya gelmişti. Bir kere komünizm döneminde, 8 yıl önce de Yeltsin iktidardayken. Her defasında deneyimlerini havaalanından onu kente götüren takside, 5 yıldızlı bir otelde ve İngilizlerin diplomasi çevresinde yaşamıştı. Moskova'yı oldu bitti kirli ve kasvetli bir kent olarak görmüştü. Ama o sabahki deneyimlerini yaşamayı hiç beklemiyordu. Yabancı olduğu o kadar belliydi ki rıhtım boylarında ve Aleksandrovski bahçelerinin çevresinde her yere kamp kurmuş görünen dilenciler ve yersiz yurtsuz kişilerle etrafı sarılmıştı. Yolda rastladığı bütün otomobiller askeriyeye veya polise aitti ya da zenginlerle ayrıcalıklı kişilerin limuzinleriydi. Jefferson bu akşam Komarov'u epey sıkıştırmayı tasarlıyordu. Öğle yemeğinden önce bir içki içti. Bay Kuznetsov'una telefon edene kadar otelde kalmaya karar vermişti. Barda dünyaya küsmüş görünen Kanadalı bir iş adamıyla yalnızdı. Barda karşılaşan yabancıların yaptıkları gibi konuşmaya başladılar. Torontolu adam "Ne kadar zamandır bu kenttesiniz?" diye sordu. "Jefferson, dün gece geldim," dedi. "Çok kalacak mısınız?" "Yarın Londra'ya dönüyorum." "Ne kadar şanslısınız. 3 haftadır burada iş yapmaya çalışıyorum ve size şu kadarını söyleyebilirim. Burası tekin bir yer." "Başarılı olamadınız mı?" "Oldum tabii. Kontratlar elimde, ofisim de var. Ortaklar bile buldum. Ne oldu biliyor musunuz?" Kanadalı Jefferson'ın yanına oturarak açıkladı. "Kereste işinde tanışmam gereken kişilere yazılmış mektuplarla buraya geldim. Yeni bir gökdelende bir ofis kiraladım. 2 gün sonra kapım vuruldu. Kostümlü, kravatlı, şık biri karşıma dikildi. "Günaydın Bay Wyatt," dedi. "Ben sizin yeni ortağınızım." Jefferson sordu, "Onu tanıyor muydunuz?" "Ne münasebet. Yerel mafyanın temsilcisiymiş. Anlaşmaya göre o ve adamları her şeyin %50'sini alıyorlar. Buna karşılık olarak her türlü permiyi, izni, tahsisi, muafiyeti, gereksinebileceğim her türlü belgeyi ya satın alıyorlar ya da taklit ediyorlar. Bürokrasinin bir tek telefonla çenesini kapatıyor, teslimlerin programa göre tam zamanında yapılmasını, iş anlaşmazlıkları olmamasını sağlıyorlar. %50 karşılığında." "Jefferson herhalde ona toz olmasını söylemişsinizdir," dedi. "Ne gezer, çabuk öğrendim. Buna dam olmak deniyor. yani koruması. Damsız olunca bir yere varamazsınız asla, özellikle onları geri çevirdiğiniz takdirde. Bacaklarınız olmayacağı için onları havaya uçururlar. Jefferson Kanadalı'ya kulaklarına inanamayarak bakıyordu. Aman tanrım dedi sonunda, Rusya'da örgütlü suçun alıp yürüdüğünü duymuştum. Ama bu kadar aklımın kenarından geçmiyordu doğrusu. Size söyledim, buradaki durum bildiğiniz gibi değil. Komünizmin çöküşünden sonra batılı gözlemcileri en çok şaşırtan olaylardan biri, daha yerinde bir değişin yokluğunda Rus mafyası denilen kanunsuzların Rusya'da dal budak salmasıydı. Ruslar bile mafyadan söz etmeye başlamışlardı. Bazı yabancılar bunun sadece komünizmin son bulmasından sonra ortaya çıkmış bir oluşum olduğunu düşünüyordu. Bu saçmaydı tabii. Rusya'da geniş çaplı bir kanunsuz güruhu yüzyıllardan beri vardı. Sicilya mafyasından farklı olarak bu birleşik bir hiyerarşi oluşturmuyor ve kendini hiçbir zaman dışarıya ihraç etmiyordu. Ancak bölgesel reislerle çete reisleri olan, çetelerine ölesiye bağlı olup bunu dövmeleriyle kanıtlayan fazlasıyla yaygın bir birlik hep vardı. Stalin bu çeteleri yok etmeye çalışmış, üyelerinin binlercesini esir kamplarına yollamıştı. Bunun tek sonucu ailelerinin bulunup cezalandırılmasını göze almaktansa, sakin bir yaşamı yeğleyen gardiyanların da suç ortaklığıyla kampları resmen yönetir olmalarıydı. Olayların birçoğunda mafya babalarının benzerleri girişimlerini kamplardaki kulübelerinden yönetiyorlardı. Soğuk Savaş'ın cilvelerinden biri şu ki, yasa dışı çeteler olmasa komünizm belki de 10 yıl önce çökecekti. Parti ileri gelenleri de sonunda onlarla gizlice anlaşmak zorunda kalmışlardı. Bunun nedeni basitti. Sovyet Rusya'da belli bir verimle çalışan tek oluşumdu denebilir. Yaşamsal önemi olan bir ürünü imal eden bir fabrikanın müdürü, başlıca makine parçasının, örneğin bir tek valfin kırılması nedeniyle üretimin durduğunu görebilirdi. Bürokratik kanallara başvurduğu takdirde valfı için 6 ile 12 ay beklemesi gerekecek, bu arada bütün fabrikası atıl kalacaktı. Ya da bağlantıları olan birini tanıyan kayınbiraderine akıl danışabilirdi. Valf bu durumda bir haftanın içinde sağlanırdı. Fabrika müdürü sonradan çelik levhalarının bir sevkiyatının kaybolmasını görmezlikten gelirdi. Bu çelik levhalar sonuçta çelik levhaları henüz gelmemiş olan bir başka fabrikaya giderdi. O zaman da her iki fabrikanın müdürleri normlarını tamamladıklarını göstermek için defterlerinin üzerinde değişiklikler ve düzeltmeler yaparlardı. Felce uğramış bir bürokrasiyle yeteneksizliğin bileşiminin tüm mekanizmaları tıkadığı bir toplumda kara borsa en dinamik güçtür. Sovyet Rusya'da tüm geçmişinde buna bel bağlamış, son 10 yılında tamamen ona bağımlı olmuştu. Kara borsa bütünüyle mafyanın kontrolündeydi. 1991'den sonra yaptığı sadece gizliliğinden sıyrılıp açığa çıkmak, daha da gelişmek ve yayılmak olmuştur. Özellikle yayıldığı kesindi. Alkol, uyuşturucular, koruma ve fuhuş gibi alışılageldik faaliyetlerinden sonra yaşamın tüm alanlarına yayılmıştı. Etkileyici olan ekonomiyi ele geçirmedeki hızı ve insafsızlığıydı. 3 etken bunun gerçekleşmesini mümkün kılmıştı. Birincisi, Rus mafyasının herhangi bir şekilde engellendiği zaman sergilediği ani ve muazzam şiddetin yanında Amerikan Cosa Nostra'sı resmen merhametli gözükürdü. Rus olsun yabancı olsun, işine mafyanın sızmasına karşı gelen herhangi bir kişi önce bir uyarı alırdı. Bu dövülmek ya da kundakçılık olabilirdi, sonra da öldürülürdü. Bu yöntem büyük bankaların başkanlarına varıncaya kadar herkes için geçerliydi. İkinci etken polisin çaresizliğiydi. Yeterli parasal olanakları ve yeterli personeli olmayan, üstelik komünizmin ertesindeki ezici suç ve şiddet fırtınası konusunda ön uyarıdan ve deneyimden yoksun olan polis örgütü mafyayla başa çıkabilecek durumda değildi. Üçüncü etken Rusların genel yolsuzluk geleneğiydi. 1991'i izleyen ve 1995'te sabitleşen korkunç enflasyonun da buna katkısı olmuştu tabii. Komünizm döneminde döviz kuru ruble başına 2 Amerikan dolarıydı. Bu değer ve alım gücü açısından gülünç ve de yapay bir kur olmakla birlikte sorunun parasızlık değil, parayla alınacak malların yokluğu olduğu Sovyet Rusya'da zorla uygulanıyordu. Enflasyon tasarrufları silip süpürdü ve sabit gelirli memurları yoksulluğa mahkum etti. Aylık ücreti ayağındaki çorapların değerinden düşük olursa bir trafik polisinin sahte bir sürücü belgesinin içine sıkıştırılmış kağıt parayı almaması kolay değildir. Ama bunlar küçük işlerdi. Rus mafyası sistemine en üst düzeydeki memurları da katmış, hemen bütün bürokrasiyle ittifak kurmuştu. Bürokrasi ise Rusya'da her şeyi yönetir. Böylece permiler, lisanslar, kamu emlakı, ayrıcalıklar, bağışıklıklar, kısaca her şey bunları sağlayan devlet memurundan satın alınabiliyor, böylece mafyanın astronomik kazançlar edinmesi mümkün oluyordu. Rus mafyasının gözlemcileri etkileyen bir başka hüneri yasa dışı girişimlerden, bunları bırakmamak koşuluyla tabii, hızla yasal işlere kaymasıydı. Amerikan Cosa Nostra'sının yasa dışı kazançlarla satın alınan yasal işlerin hem kârı arttırmaya hem de kara paraları aklamaya yaradığını kavraması bir kuşaklık zaman almıştı. Ruslar bunu 5 yılda başardılar. 1995'te ulusal ekonominin %40'ına sahip oldular ya da kontrolünü ele geçirdiler. O vakte kadar evrenselleşmişler, bu arada silah kaçakçılığı, uyuşturucu ve sahtekarlık gibi gözde uğraşlarını ani şiddet gösterileriyle desteklemişler, bütün Batı Avrupa ile Kuzey Amerika'yı kendilerine hedef seçmişlerdi. Sorun 1998'de fazla ileri gitmiş olmalarıydı. Açgözlülükleri onları besleyen ekonomiyi yıkmıştı. 1996'da altın, pırlanta, değerli madenler, petrol, gaz ve kereseden oluşan 50 milyar dolar değerinde Rus varlığı çalınmış ve yasa dışı yollarla ihraç edilmişti. Bu mallar devlet organlarını yöneten bürokratlardan hemen hemen değersiz rublelerle, üstelik asgari fiyatlarla satın alınmış ve yurt dışına dolar karşılığında satılmıştı. Bu dolarların bir kısmı ruble yağmuruna dönüştürebilecek ve daha çok rüşveti ve suçu beslemek için Rusya'ya geri getirilecekti. Kalan bölüm dışarıda biriktiriliyordu. Wyatt bir yandan birasını yudumlarken, "Dert ülkenin kanamasının durdurulamayacak kadar şiddetlenmesi," dedi. Karamsar bir tavırla ekledi. "Yozlaşmış politikacılar, onlardan da beter yozlaşmış bürokratlar ve gangsterler, el birliği ederek zenginliklerinin kaynağını altın yumurtlayan tavuğu öldürdüler. 3. Reich'ın doğuşunu okudunuz mu acaba?"
"Evet, yıllar önce. Niçin sordunuz?"
"Weimar Cumhuriyeti'nin son günlerinin tanımlanmasını anımsıyor musunuz? Sonsuz kuyruklar, sokaklarda adım başı işlenen suçlar, insanların bütün birikimlerinin yok olması, bütün ülke iflasa sürüklenirken Reichstag'daki kavgacı cücelerin avazları çıktığı kadar bağırışları. İşte bunlar burada tekrarlanıyor. Neyse, artık gitmek zorundayım. Aşağıda yemekte biriyle buluşacağım. Tanıştığımıza sevindim Bay Jefferson." Bu adın Kanadalı için bir anlam taşımadığı belliydi. Bay Wyatt'ın Londra'nın Daily Telegraph gazetesini okumadığı anlaşılıyordu. Kanadalı gittikten sonra Londralı gazeteci ilginç diye düşündü. Gazete arşivinde yaptığı araştırmalar sonucu o akşam söyleşi yapacağı kişi büyük bir olasılıkla Rus ulusunu kurtaracaktı. Uzun siyah çayka saat 6:30'da Jefferson'ı almaya geldiğinde gazeteci otelin kapısındaydı. Her zaman randevularına dakikasında gelir, herkesten de aynı şeyi beklerdi. Arkasında kurşuni pantolon, bir ceket, kolalı beyaz poplin gömlek, boynunda da bir Garrick kulübü kravatı vardı. Şık, düzenli, titiz, tam bir İngiliz centilmeni görünümündeydi. Çayka Kiselny bulvarının kuzeyindeki akşam trafiğinin arasında kendine yol açtı ve park çevre yolundan hemen önce bir yan sokağa saptı. Yeşil renkteki çelik kapılara yaklaşırken arabanın sürücüsü ceketinin cebinden çıkardığı aygıtın uyarı düğmesine bastı. Duvarın tepesindeki kamera yaklaşan arabayı kaydetmişti. Kapıdaki bekçi TV monitörüne bakarak arabayı ve plakasını gördü. Plaka beklediğininkine uyduğu için kapılar açıldı. Araba içeri girdikten sonra kanatlar tekrar kapandı. Bekçi de sürücünün penceresine yaklaştı. Adamın kimlik belgesini kontrol etti, arkaya göz attı, başını eğdi ve çelik çivileri indirdi. Kapıcı tarafından uyarılan Bay Kuznetsov konuğu selamlamak için konağın kapısına çıkmıştı. İngiliz gazeteciyi birinci kattaki mükemmel bir kabul salonuna götürdüler. Bu oda Komarov'un ofisinin bitişiğindeydi. Bunun öbür yanında da bir zamanlar N.J. Akopov'un ofisi yer alıyordu. Igor Komarov yanında içki veya sigara içilmesine izin vermezdi. Jefferson bunu bilmiyordu. Hiç sözü edilmediği için hiçbir zaman da öğrenmedi. İçki içmenin hemen hemen bir erkeklik belirtisi olduğu bir ülkede içki içmeyen bir Rus enderdir. Komarov'u halk adamı pozunda gösteren bir dizi video filmi seyretmiş olan Jefferson, politikacıyı elinde kadehle Rus usulü şerefe içerken görmüş, bunun bir zararını görmediğine tanık olmuştu. Komarov'a daima kaynak suyu sağladığından haberi yoktu tabii. O akşam yalnız kahve ikram edildi. Jefferson ise ikramı kabul etmedi. 15. ayrının sonu. Sayfa 160.